Ayrım 24, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 232. Kapı kapağında Pino bir tahtanın gıcırladığını duydu. Başını çevirdiğinde Anna'nın orada öylece dikildiğini gördü. Bakkal dirilişten 15 kişinin bu sabah Piazza Ale Loreto'da kurşuna dizildiğini söyledi dedi ellerini uçturarak. Bu doğru mu? Yeniden midesine kramplar giren Pino ben gördüm dedi. Bir arkadaşım da aralarındaydı. Anna ağzını kapadı. Ah seni zavallı, lütfen mutfağa gel. Şinitzel, gnocchi ve sarımsaklı tereyağı var. Generalin en iyi şaraplarından birini açacağım. Hayatta anlamaz. Çok kısa süre sonra iki tarafı tezgahla çevrili tertemiz mutfağın sonundaki küçük masa kurulmuştu bile. Bir de mum yanıyordu. Anna Pino'nun karşısına geçip şarabını yudumlamaya başladı. Dana eti mi diye geçirdi aklından Pino masaya oturup tabağından yayılan muhteşem aromayı koklarken. En son ne zaman dana eti yemişti? Bombardımandan önce mi? Bir ısırık aldı. Ah diye inledi, bu harika. Anna gülümsedi. Büyük annem huzur içinde uyusun, tarifi bana o öğretmişti. Pino yemeğini yedi, sohbet ettiler. Anna'ya Piazza Ale Loreto'da gördüğü sahneyi anlatınca Anna başını öne eğerek iki elinin arasına aldı. Başını kaldırıp Pino'ya baktığında gözleri kan çanağına dönmüş, buğulanmıştı. İnsanlar nasıl böyle zalim olabiliyorlar diye sordu Anna. Mumun parafini akıp şamdanın etrafını sararken ruhları için hiç korkmuyorlar mı? Pino raufu ve şapkalı kara gömleklileri düşündü. Öyle adamların ruhlarını umursadıklarını sanmıyorum dedi Pino etini bitirirken. Zaten ruhlarını şeytana satmışlar ve daha da dibe batmak onları rahatsız etmiyor. Anna bir süre Pino'nun arkasındaki boşluğa baktı, sonra yeniden Pino'ya dönerek ''Peki nasıl oluyor da bir İtalyan çocuğu güçlü bir Nazi generalinin şoförü oluyor?'' diye sordu. Duyduğu soru karşısında üzülen Pino ''Ben çocuk değilim'' dedi, 18 yaşındayım. ''18? Sen kaç yaşındasın?'' ''24 sayılır, biraz daha yemek ister misin ya da şarap?'' ''Öncelikle tuvaleti kullanabilir miyim?'' dedi Pino. Koridorun sonunda sağdan ilk kapı dedi Anna ve şarap şişesine uzandı. Pino oturma odasından geçip düşük voltajlı iki ampulün aydınlattığı halıyla kaplı loş hole çıktı. Sağdaki ilk kapıyı açtı, ışığı yaktı ve kendini içinde küvet, üstü kozmetik ürünleriyle kaplı makyaj masası ve bir kapı daha bulunan zemini çinili bir banyoda buldu. İkinci kapının önünde durdu, bir anlık tereddütten sonra nazikçe kolu zorladı, kol döndü. Kapı açıldığında girdiği karanlık odada layersin ve metresinin kokusu öylesine güçlüydü ki bir an durdu. İçinden bir ses devam etmemesi, mutfağa Anna'nın yanına dönmesi konusunda onu uyarıyordu, ışığı açtı. Etrafa hızlı bir bakış attığında odanın sol kısmının generale ait olduğunu anladı. Orada her şey düzenli ve belirgin bir şekilde derli topluydu. Pino'ya daha yakın olan Dolly'nin kısmı ise bir tiyatronun bakımsız giysiliğini andırıyordu. İki rafta şık elbiseler, etekler ve bluzlar vardı. Kaşmir süveterler çekmecelerden taşıyordu. Dolap kapılarından renkli ipek şallar, sayısız korse ve jartiyerler sarkıyordu. Ayakkabılar yatağın kenarına dizilmişti ve Dolly yalnızca burada düzene teslim olmuştu. Ayakkabıların arkasında kitap yığınlarının ve şapka kutularının arasında kocaman, açık bir mücevher kutusunun durduğu sıradan bir masa vardı. Pino öncelikle odanın daha düzenli olan kısmına gidip şifon yerin üstüne baktığında bir tabağın içindeki kol düğmelerini, giysi fırçasını, çekeceği ve tıraş setini gördü. Ama aradığı şey burada değildi, komodinde de hiçbir şey yoktu. Belki de yanılmışımdır diye düşündü ve sonra başını iki yana salladı. Yanılmadım ben. Ama Layers gibi biri bunu nereye saklardı ki? Pino döşeğin ve yatağın altına baktı. Tam generalin tıraş setini karıştırmaya başlayacaktı ki aynada bir şey fark etti. Odanın Dolly'ye ait tarafındaki karmaşanın içinde bir şey. Yatağın etrafını dolaştı, parmak uçlarında ilerleyip Dolly'nin eşyalarına dokunmamaya çalıştı ve en sonunda mücevher kutusuna ulaştı. Dizi dizi inciler, altın tasmalar ve sayısız başka kolye kapağın içindeki kancalara asılmıştı. Hepsini kenara itti ve daha sade bir şey aramaya başladı. O sırada, işte, Pino ucunda generalin valizinin anahtarının asılı olduğu ince zinciri kancadan çıkarırken bütün vücudunun gerildiğini hissetti. Anahtarı pantolonunun cebine koydu. ''Ne yapıyorsun?'' Kalbi deli gibi çarpan Pino arkasına döndü. Anna yatak odasının kapısında kollarını önünde birleştirmiş, elinde bir kadeh şarapla dikiliyordu ve şüpheciliği yüzünden okunuyordu. ''Etrafa bakınıyordum'' dedi Pino. ''Dolly'nin mücevher kutusuna mı?'' Omuzlarını silkti, ''sadece bakıyordum.'' ''Sadece bakmıyordun'' dedi Anna öfke içinde. ''Cebine bir şey koyduğunu gördüm.'' Pino ne diyeceğini ya da yapacağını bilmiyordu. ''Bir hırsızsın demek'' dedi Anna tiksinerek. ''Bunu tahmin etmeliydim.'' ''Ben hırsız değilim'' dedi Pino Anna'ya doğru yürüyerek. ''Öyle mi?'' dedi Anna geriye doğru bir adım atarak. ''O halde nesin?'' ''Ben bunu söyleyemem.'' ''Söylemezsen seni burada gördüğümü Dolly'ye söylerim.'' Pino ne yapacağını bilemiyordu. Ona vurup kaçabilirdi. Ya da ''Ben casusum, müttefikler için çalışıyorum.'' Anna umursamaz bir tavırla güldü. ''Casus mu? Sen mi?'' Bu Pino'yu öfkelendirmişti. ''Benden daha iyi casus mu olur?'' dedi Pino. ''Onunla her yere ben gidiyorum.'' Anna sessizleşti, yüzüne şüpheci bir ifade yerleşti. ''Bana nasıl casus olduğunu anlat.'' Pino bir anlık tereddütten sonra ona hızlı bir şekilde Casa Alpina'yı orada yaptıklarını, anne babasının onun hayatından endişe ederek onu organizasyon TOD'a katılması konusunda ikna ettiklerini, onu Modena'da bombalanan tren istasyonundan bir Alman hastanesi yatağına düşüren, sonrasında General Leyers'in dayısının, bavul mağazasının önüne park etmiş makam aracının, ön koltuğuna oturtan tesadüflerle örülü yolunu anlattı. ''İster inan ister inanma'' dedi en sonunda, ''ama ben hayatımı senin ellerine bıraktım. Leyers öğrenirse ölürüm.'' Anna Pino'yu süzdü. ''Cebine ne koydun?'' ''Valizinin anahtarını'' dedi Pino. Sanki anahtarı onun üstünde denemiş gibi Anna bir anda değişti. Şüphesi yavaşça yumuşak bir gülümsemeye dönüşmüştü. ''Haydi açalım şu valizi.'' Pino rahatlayarak derin bir nefes aldı. Anna ona inanmıştı ve Leyers'e söylemeyecekti. Valizi açarken suç ortaklığı yaparsa ve general bunu öğrenirse Anna da ölürdü. ''Bu gece başka planlarım var'' dedi Pino. ''Ne planıymış bu?'' ''Göstereyim'' dedi Pino ve onu yeniden mutfağa götürdü. Mum masanın üstünde yanmaya devam ediyordu. Mumu alıp masanın üstüne dökerek ufak bir parafin havuzu oluşturdu. ''Yapma öyle'' dedi Anna. ''Hemen çıkar'' dedi Pino elini cebine sokup anahtarla zinciri çıkararak. Anahtarı zincirden söktü, parafin donup macun kıvamına gelene kadar bekledi ve sonra anahtarı yumuşakça üstüne bastırdı. ''Şimdi bunun bir kopyasını yapacağım ve böylelikle valizi istediğim zaman açabileceğim'' dedi. ''Kürdan ve spatula var mı?'' Anna Pino'ya tereddüt dolu gözlerle ve şaşkınlıkla ona baktıktan sonra dolaptan bir kürdan çıkardı. Pino anahtarı nazikçe parafinden ayırdıktan sonra sıcak suda yıkadı. Anna masaya spatulayı koydu ve Pino da bu spatulayla parafini masardan ayırdı. Soğuyan kalıbı bir peçeteye sardıktan sonra gömleğinin cebine soktu. ''Şimdi ne yapacaksın?'' diye sordu Anna ışıldayan gözlerle. ''Bu çok heyecan verici.'' Pino gülümsedi. ''Bu gerçekten de heyecan vericiydi.'' ''Valize bakıp anahtarı Dolly'nin mücevher kutusuna geri koyacağım.'' Bunun Anna'nın hoşuna gideceğini düşündü ama hizmetçi kız yüzünü astı. ''Sorun ne?'' diye sordu Pino. ''Şey'' dedi Anna omuzlarını silkerek. ''Söylediğin gibi anahtarı yaptıktan sonra valizi istediğin zaman açabilirsin. Acaba anahtarı yerine koyduktan sonra?'' ''Sonra ne?'' ''Beni öpsen'' dedi Anna sakin bir tavırla. ''Bunu istemiyor musun?'' Pino bunu inkar edecekti ama sonra vazgeçti. ''Bunu hayal edebileceğinden bile daha çok istiyorum.'' Anahtarı geri koyup Dolly'nin yatak odasının kapısını kapadı. Anna onun yüzünde komik bir gülümsemeyle mutfakta bekliyordu. Pino Anna'nın işaret ettiği sandalyeye oturunca Anna da şarap kadehini bir kenara koyup Pino'nun kucağına oturdu. Kollarını omuzlarına dolayıp onu öptü. Anna'ya sarılıp yumuşacık dudaklarını dudaklarında ilk kez hissedince, kusursuz kokusunu içine çekince, Pino, solo keman büyüleyici bir melodinin ilk notalarını çalıyormuş gibi hissetti. Müzik öyle hoş bir şekilde titriyordu ki bütün vücudu ürperdi. Anna öpüşmeyi kesip alnını alnına dayadı. ''Böyle olacağını düşünmüştüm'' diye fısıldadı. Ben de böyle olması için dua etmiştim dedi Pino nefes nefese. Seni daha ilk görüşümde. Ne şanslıymışım dedi Anna ve yeniden Pino'yu öptü. Pino kendini bu kadar iyi hissediyor oluşuna şaşırarak Anna'ya daha sıkı sarıldı. Sanki cellolar da kemana katılmış, sanki Pino'nun kayıp bir parçası bulunmuş ve Anna'nın dokunuşları, dudaklarının tadı ve gözlerinin nezaketiyle iyice yerine oturmuştu. Tanrı izin verene kadar ona sarılmaktan başka bir şey istemiyordu. Üçüncü kez öpüştüler. Pino Anna'nın boynuna sokuldu ki bu Anna'nın hoşuna gitmişe benziyordu. ''Sana dair her şeyi bilmek istiyorum.'' diye mırıldandı Pino. ''Nereli olduğunu ve...'' Anna hafifçe geri çekildi. ''Söyledim ya, Trieste'liyim. Küçükken nasıl bir kızdın?'' ''Tuhaftım.'' ''Olamaz. Annem öyle söylerdi.'' ''O nasıl biriydi?'' Anna parmağını Pino'nun dudaklarına götürüp gözlerinin içine baktı. ''Çok bilge biri. Bir keresinde bana kalplerimizi açıp yaralarımızı birbirimize gösterdiğimizde insan oluruz.'' Kusurlu ve bir bütün oluruz demişti. Pino kaşlarını çattığını hissetti. Yani ben yaralarımı sana göstermeye hazır değilim. İnsan tarafımı, kusurlarımı ve beni bir bütün olarak görmene hazır değilim. Benim istediğim bizim paylaşabileceğimiz bir fantezi olmamız, savaşa karşı bir yanıltmaca. Pino elini uzatıp Anna'nın yüzünü okşadı. Güzel bir fantezi, olağanüstü bir yanıltmaca. Anna onu dördüncü kez öptü. Pino göğsünde titreyen tellere bir de nefesli çalgıların eklendiğini hissetti. Aklı ve bedeninde tek bir şey vardı. Anna Marta'nın müziği, dahası değil. 19. Bölüm. General Layers ve Dolly akşam yemeğinden döndüklerinde Pino ön holdeki bankta oturuyordu ve yüzü gülüyordu. ''İki saattir orada mı oturuyorsun?'' diye sordu Layers. Keyfi yerinde ve sarhoş olan Dolly Pino'ya baktı. ''Bu Anna için bir trajedi olsa gerek.'' Pino kızardı ve gözlerini kıkırdayıp yanından süzülerek geçen Dolly'den kaçırdı. ''Gidebilirsin for Arbeiter'' dedi Layers. ''Daimler'i hizmet parkına bırak ve saat 6'da burada ol.'' ''Oui, mon general.'' Pino sokağa çıkma yasağı yaklaşırken Daimler'i sürüyor, bir yandan da hayatının en güzel akşamını, hayatının en kötü gününün sonunda yaşadığını düşünüyordu. 12 saatlik bir zaman dilimi içinde dehşetten kedere, kederden Anna'yı öpmeye kadar mümkün olan her duyguyu tatmıştı. Anna ondan hemen hemen 6 yaş büyüktü, bu doğruydu ama umurunda bile değildi. Hatta bu onu daha da çekici kılıyordu. Pino arabayı hizmet parkına bıraktıktan sonra Lella'ların Corso Matteotti'deki evine doğru yürürken aklı yine Tullio'nun ölümünü gördüğünde hissettiği duygularla Anna'yı öperken hissettiği müzik arasında gidip geliyordu. Nazi nöbetçileri geçip kafes asansöre doğru yürürken Tanrı verdi, Tanrı aldı diye geçirdiği içinden. Bazen ikisi aynı günde de olabiliyor. Bir grup arkadaşıyla müzik yapmadığı zamanlarda Pino'nun babası genelde erken yatardı. Bu nedenle Pino evin ön kapısını açarken onun için bir ışığın açık bırakılmış olmasını ve evi sessiz bulmayı bekliyordu. Ama karartma perdelerinin arkasındaki ışıklar ışıl ışıldı ve yerde duran valizleri hemen tanıdı. ''Mimo!'' diye bağırdı usulca. ''Mimo, sen mi geldin?'' Kardeşi mutfaktan çıktı, ağabeyine doğru sırıtarak koştu ve ona sıkıca sarıldı. Mimo ancak 3 santim kadar uzamıştı belki ama Pino'nun Casa Alpina'dan ayrılışından beri geçen 15 hafta içinde kesinlikle kilo almıştı. Pino Mimo'nun kollarındaki ve sırtındaki kalın kasları hissedebiliyordu. ''Seni görmek harika Pino'' dedi Mimo. ''Gerçekten harika.'' ''Burada ne yapıyorsun?'' Mimo sesini alçalttı. ''Babama kısa bir süreliğine eve gelmek istediğimi söyledim.'' Ama gerçek şu ki Casa Alpina'da keyfimiz ne kadar yerinde olursa olsun, burada gerçek bir savaş verilirken orada saklanmaya artık tahammül edemiyorum. Ne yapacaksın peki? Gerillalara mı katılacaksın? Evet. Daha çok küçüksün, babam izin vermez. Sen söylemezsen babamın haberi olmaz. Pino kardeşinin cesareti karşısında onu hayranlıkla izledi. Henüz 15 yaşındaydı ve hiçbir şeyden korkmuyor, kendini gözünü kırpmadan her tehlikeye atabiliyordu. Ama Nazilerle savaşmak için bir gerilla grubuna katılmak şansını zorlamak anlamına gelebilirdi. Mimo titrek parmağıyla ağabeyinin kırmızı bandını ve cebindeki gamalı haçı işaret etmeden önce kardeşinin yüzündeki kanın çekilişini görebilmişti. ''Bu ne?'' ''Ah'' dedi Pino, ''üniformamın bir parçası ama düşündüğün gibi değil.'' ''Nasıl düşündüğüm gibi değil?'' dedi Mimo öfke içinde. ''Üniformanın tamamını görmek için geri geri giderek.'' ''Sen Naziler için mi savaşıyorsun Pino?'' ''Savaşmak mı? Hayır'' dedi Pino. ''Ben şoförüm, hepsi bu.'' ''Almanların emrindesin.'' ''Evet.'' Mimo'nun tükürmek ister gibi bir hali vardı. ''Neden direniş için, İtalya için savaşmıyorsun?'' Pino bir anlık tereddütten sonra konuştu. Çünkü askerlikten kaçmam gerekecekti ve bu da beni bir asker kaçağı haline getirecekti. Bugünlerde Naziler asker kaçaklarını vuruyor, hiç duymadın mı? Yani bana bir Nazi olduğunu, İtalya'ya ihanet ettiğini söylüyorsun, öyle mi? Dünya sadece siyah ya da beyaz değildir. Tabii ki öyledir dedi Mimo bağırarak. ''Bu Albert dayı ile annemin fikriydi.'' diye bağırdı Pino. ''Beni Rus cephesinden korumak istedikleri için ben de diğerlerine katıldım. OTY, Organizasyon Tod. Onların işi bir şeyler inşa etmek. Ben yalnızca savaşın bitmesini beklerken bir subayın şoförlüğünü yapıyorum.'' ''Sosun.'' dedi babaları odaya girerek. ''Aşağıdaki nöbetçiler sizi duyacak.'' ''Bu doğru mu baba?'' dedim Mimo zar zor fısıldayarak. ''İnsanlar birlik olup İtalya'yı kurtarmaya çalışırken Pino savaştan sağ kurtulmak için Nazi üniforması mı giyiyor?'' ''Ben öyle söylemezdim.'' dedi Michele. ''Ama evet, annen, Albert dayı ve ben en iyisinin bu olduğunu düşündük.'' Bu küçük oğlunu yatıştırmaya yetmemişti. Mimo ağabeyine dudak bükerek baktı. ''Kimin aklına gelirdi?'' ''Pino Lella korkakların yolunu seçiyor.'' Pino Mima'ya öyle sert ve öyle hızlı bir şekilde vurdu ki kardeşinin burnu kırıldı ve yere yığıldı. ''Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor.'' dedi Pino. ''Hem de hiç.'' ''Kesin şunu.'' dedi Michele iki kardeşin arasına girerek. ''Ona sakın bir daha vurma.'' Mimo elindeki kanı gördükten sonra Pino'ya küçümseyen gözlerle baktı. ''Devam et. Beni dövmeye çalış. Nazi ağabeyim benim. Siz Almanların bildiği tek şey budur.'' Pino İtalya için gördüğü ve yaptığı şeyleri anlatarak kardeşinin yüzünü dağıtmak istedi ama bunu yapamazdı. ''Sen istediğine inan.'' dedi Pino ve kardeşinin yanından uzaklaştı. ''Alman domuzu!'' diye bağırdı Mimo arkasından. ''Adolf'un küçük yavrusu savaştan sağ salim kurtulacak değil mi?'' Pino sarsılarak yatak odasının kapısını kapayıp kilitledi. Üstünü çıkarıp yatağa girdi ve saatinin alarmını kurdu. Işığı kapadı, moraran parmak boğumlarının acısını hissetti ve hayatın ona karşı acımasız davrandığını düşünerek yattı. Tanrı'nın onun için istediği bu muydu? Tek bir gün içinde kahramanını kaybetmek, aşkı bulmak ve kardeşinin hakaretlerine katlanmak mıydı? Zihnindeki girdap bu üçüncü gecede de bir kez daha en sonunda Anna'nın hatıralarıyla yavaşladı, uyuyakalmıştı. 15 gün sonra bir Waffen-SS askeri 6 katıra ağır 2 avan topunu dik, çorak bir dağ yamacından çıkartmaya çalışıyordu. Hayvanlar kırbaçlandıkça acı ve korku içinde böğürüyor, toynaklarını toprağa geçiriyor, Orta İtalya'nın Arezzo şehrinin kuzeyindeki Apennin dağlarına tırmanırken ortalığı toz bulutuna çeviriyordu. ''Etraflarından dolan ve çabuk ol, Vorarbeiter!'' dedi General Leyers arka koltuktan. Başını meşgul olduğu işten kaldırarak ''Çimento döktürmem gerek.'' ''Oui, mon General!'' dedi Pino, katırların etrafından dolanıp hızını arttırarak. Ard arda esnedi. Kendini o kadar yorgun hissediyordu ki çamurun içine yatıp uyuyabilirdi. Leyers'in çalışma ve yolculuk etme hızı afallatıcıydı. Piazzale Loreto'daki infazlardan sonraki günlerde Pino ile birlikte günde 14-15 bazen de 16 saati yollarda geçiriyorlardı. Leyers farları kanvasla yarı yarıya kapayarak mümkün oldukça gece yolculuk etmeyi seviyordu. Pino'nun azıcık bir ışıkla daimleri yoldan çıkarmadan sürmesi için saatlerce yola odaklanması gerekiyordu. Zavallı katırları geçtiklerinde saat öğlen 2'ydi ve şafak henüz sökmeden araba kullanmaya başlamıştı. Sürekli hareket halinde olduğu için mutfakta öpüştüklerinden beri Anna ile hiç yalnız kalamamış oldukları gerçeği onu çileden çıkarıyordu. Anna'yı onu kollarına aldığında nasıl hissettiğini, dudaklarının dudaklarına değişini düşünmeden edemiyordu. Esnedi ama bu mutlu düşünce onu gülümsetmişti. ''Yukarı'' dedi General Layers, ön camdan bozuk ve kuru bir araziyi işaret ederek. Pino Daimler'i büyük taşlar ve kayalar kapayana kadar sürdü. ''Buradan itibaren yürüyeceğiz'' dedi Layers. Pino arabadan inerek arka kapıyı açtı. ''Not defterine kalemini de getir'' dedi arabadan inen general. Pino arka koltuktaki valize baktı. Albert dayının bir arkadaşının nezaket göstererek yapmış olduğu yedek anahtar artık bir haftadan fazladır elindeydi ama deneme şansını hiç yakalayamamıştı. Torpidodaki haritanın altından not defteriyle kalemi aldı. Kayaların ve ayaklarının altından kayıp giden taşların arasından tepeye vardılar. Haritada bir yengecin açık kıskacını andıran uzun ve birbiriyle bağlantılı iki tepenin çevrelediği vadi manzarasıyla karşılaştılar. Güneyde çiftliklerle ve üzüm bağlarıyla bölünmüş geniş bir ova vardı. Kuzeyde yengecin patisinin iç kısmında kalan tepede bir ordu adam acımasız sıcağın altında çalışıyordu. Layers tepeye adamların yanına büyük bir kararlılıkla yürüdü. Dağın tepesindeki ve aşağısındaki adamların sayısı karşısında şaşkına dönen Pino generali takip etti. Adamlar o kadar kalabalıktı ki birbirinin üstüne binen karıncaları andırıyorlardı. Yaklaştıkça karıncalar perişan halde gri renkli insanlara dönüştüler. 1500, belki daha fazla köle, makineli tüfek yuvaları ve ağır silah platformları için çimento karıştırıyor, taşıyor, döküyordu. Vadinin zeminini kasıp tank tuzakları yerleştiriyorlardı. Yokuşları dikenli telle çeviriyor, Alman askerlerini siper olarak kullanmaları için kazma ve küreklerle toprağı kazıyorlardı. Her köle grubunun başında onları daha çok çalışmaları için dürten bir Waffen SS askeri vardı. Pino çığlıklar duydu ve kölelerin dövülüp kırbaçlandıklarını gördü. Sıcaktan bayılanlar diğer köleler tarafından kenara çekilip kaderlerine terk ediliyor, taşların üstünde yatıyor, yakıcı sıcakta ölüme terk ediliyorlardı. Bu Pino'ya eski zamanlardan bir sahne gibi mezarlarını inşa etmeleri için birçok nesli köleleştiren firavunların güncel halleri gibi görünmüştü. Layers yüksek bir noktada durdu. Askerlerin emrindeki fethedilmiş adamlardan oluşan geniş kalabalığa bakarken en azından yüz ifadesi olarak artık onların berbat durumundan etkilenmiyor görünüyordu. Firavun'un köle efendisi diye geçirdiği içinden Pino. Turin'den gelen gerilla savaşçı Antonio Layers için böyle söylemişti. Köle efendisinin ta kendisi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 242.